Herkese merhabalar, Paraşütlü Öğretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Bugünkü konuğumuz daha önceki bölümlerimizden biraz daha farklı. Normalde farklı farklı şirketlerin nasıl ürün geliştirdiği üzerine konuşuyoruz. Bugün aslında geliştirmeyi yapan bu insanların nasıl daha iyi geliştirebileceği üzerine, nasıl daha iyi takım olabileceği üzerine Özgür Fatih Ataç'la konuşacağız. Hoş geldin Özgür.
Hoş bulduk Eren.
Özgür, kognitif psikolojinin kurucu ortağı, uzman spor psikoloğu. Hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk tekrardan.
Ve nedir bu uzman spor psikoloğu?
Nedir? Türkiye için çok yeni bir alan spor psikolojisi. Şöyle hemen konudan başlayayım. Psikoloji deyince bir problem mi varla başlıyoruz. Ama aslında psikolojinin bir sürü farklı dalı var. Spor psikolojisi de aslında uzmanlaştığımız dallardan biri. Psikoloji deyince aklımıza gelen klinik psikolojiden en büyük farkı bir problem olmadan çalışabiliyor olmamız. Yani problem olmadan ne yapıyoruz? İşte performans geliştiriyoruz. Bir takımın performansını arttırıyoruz. Bir bireyin performansını arttırıyoruz. Özellikle spor psikoloğu olunca, spor psikolojisi olunca tabii ki sporcularla, spor takımlarıyla çalışıyoruz ama aslında performans gösteren yerler, iş yerleri, ekipler ya da tiyatro sanatçıları ya da işte bazen müzisyenler. Performansın olduğu her yer aslında benzer mekanizma ile işliyor. O yüzden takımın, bireyin performansını arttırmak, bir ekip yaratmak, arka planda beyinde neler oluyor, işte vücutta neler oluyor, psikolojik olarak neler yaşıyoruz, bu alanla ilerliyoruz. Problem varsa ilgileniyoruz. Klinik bir alansa meslektaşlarımızla paslaşıyoruz. Ama bunun dışında problem olmadan bir ekip yaratmak için, performansı ileri taşımak için uğraşıyoruz.
Aslında bizim podcast'in temasına da çok uygun. Çünkü amacımız zaten insanlardan öğrenerek nasıl daha iyi ürün geliştirebiliriz üzerine. Aslında bu da tabii çok temel bir nokta. Nasıl en iyi performansımızı veririzin danışmanlığını veriyorsun aslında, psikolojik danışmanlığını.
Evet, evet, kesinlikle.
Yani bu spor alanında çok net bir şekilde zaten hani tabii. Sporda kazanmak üzerine oynanan bir oyun bu. Hani biraz daha iyi olduk değil de kazanmak, yani çok net yani 1-0. Ama dediğin gibi bu şirketler, ekipler, organizasyonlar, bireylere kadar gidebilecek aslında, bizim de hani şirket olarak kullanabileceğimiz bir bilim dalı aslında.
Kesinlikle.
Ve çok Türkiye'de çok fazla bilinmiyor bu.
Türkiye'de çok çok az biliniyor. Yeni yeni gelmeye başladı diyeceğim. Aslında geçmişte de çabalar var, ufak tefek girişimler var ama yurt dışına göre biraz geride olduğumuz, daha ne olduğunu hiç fark edemediğimiz bir alan gibi. Birkaç senedir daha iyi durumda ama olmak zorunda. Yani çünkü özellikle sporda rekabet edeceksek, ki etmek istiyoruz. Performansı belli yöntemlerle yukarı çıkarmak istiyorsak olmak zorunda olan bir alan, o yüzden geliyor. Ama çok bilinmiyor.
İnsanlara biraz aslında kontekste vermek için de sen daha önce Trabzonspor'la çalıştın. Şu anda da Bahçeşehir Süpermassif Sukmas da çalışıyorsun.
Doğru, küçücük bir şey yapayım. Çok güncel bir durum. Bahçeşehir çekildi.
Öyle mi?
Şu an yeni sezonda sadece Süpermassif olarak gidiyor.
Okey, Süpermassif ile çalışıyorsun. Hani bunu dinleyenler için hani kafaların daha net oturur. Aslında onlarla takım oyuncularıyla çalışıp en iyi performans seviyelerine gelebilmeleri için ne ihtiyaçları varsa onlara yapıyor.
Ben şöyle bir yerden alacağım. Biraz benim açımdan işin temeline, kökenine dönmek istiyorum. Psikoloji branşında beni çok heyecanlandıran, sanırım herkes için böyle değil ama faktör, işin içinde insan faktörü olması ve işin içinde insan faktörü olunca ki bilinmezlik. Çünkü her insanda farklı yansıma var. Her insan benzer olaya farklı reaksiyon gösterebiliyor. Farklı şekilde onun içinde yansıma olabiliyor. Aslında performans geliştirirken hem bir bilinmezlik ama aynı zamanda benim için çok heyecan verici bir şey. Bir yandan şunun için söylüyorum. Mesela işte Trabzonspor var. Basketbol Federasyonu'yla, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla genç milli takımlar çalıştım. Bunun dışında işte başka kulüpler ya da altyapılar var. Tenis akademileriyle çalıştığım süreçler var. Aslında her biri farklı branş. Her biri zaman zaman farklı yaş grubu. Ve Süpermassif de aslında iyice yeni bir sektör. E-spor sektörü. Birinde fiziksel aktivite bazlı giderken diğerinde fiziksel aktivite az ama aslında performans yine çok üstte olması gereken bir sektör. Ve burada işin içinde psikolojik faktörler olunca, işin içinde her zaman insan olunca ben çok heyecanlanıyorum. Bu beni çok motive ediyor. Yani şunu gerçekten tercih etmezdim. Ben yapacağım şeyi yapayım, vereyim. Orada makine gibi her yerde aynı denklem, aynı şekilde işlesin. Benim tercih edeceğim bir şey değil. bazen bu isteniyor, hani bizim için formülü olsun, nasıl ekip yaratacağız, nasıl takım yaratacağız. Bence tek bir formülü yok. Bu süreçte aynı zamanda şu durumlar da var. Yani benim genel yaklaşım boyutunda her insanın yaşadığı süreç aslında onun sporcu kimliği ya da iş insanı kimliği ya da nasıl bakıyorsak yaptığı tek bir şey üzerinden değil. Performansına ulaşırken kendi varlığında bir sürü problem ya da olumlu şey yaşıyor aslında, bütüncül bir şekilde yansıması oluyor. Dışarıda yaparken de bunun performansı etkisi var. O yüzden her insanın, her takımın bütüncül varoluşunu ele almak hem performans için hem hayat için çok güzel bir düzenleme, dengeleme oluyor ve dediğim gibi her insanın farklı şekilde farklı tepki verebiliyor olması, hı hı, beni çok heyecanlandırıyor iyi manada.
Peki yani formalize etmek zor. Hı hı. Çok mantıklı, çünkü işin içinde insan var. Hı hı. İnsanlarla çalışan herkes bunun da zaten farkındadır. Nabza göre şerbet vermek gerekir. Hı hı. Performansı yukarıya çeken şeyler ne oluyor? Yani ne gibi şeyler olması lazım ekiplerde, insanlarda ki hani performansı, veya neden olmaması lazım ki performansı yukarıya çekebilelim, en iyi performansımızı verebilelim?
Ben şimdi önce biraz özellikle böyle ortalığı karıştırıyorum. Yani bunun tek bir formülü yok, denklemi yok. Evet. Çünkü nasıl büyük bir şeyle uğraştığımız birazcık anlaşılsın, evet, diye. Ama tabii ki belli cevaplar isteniyor. Yani şu testleri uygulayalım, bu performansa ulaşalım. İşte bu denkleme, şu veriyi girelim, bu performansa ulaşalım. Özellikle iş dünyasında bu çok var.
Evet.
Şimdi ben genel hatlarını söyleyeceğim, hı-hı, ama dediğim gibi aslında başta yaptığım, kesinlikle, açıklamanın sebebi biraz bu. Aslında her denkleme girilen her data her yerde aynı sonucu, hı-hı, vermiyor. İşin içinde insan var, duygular var, farklı yansımalar var. Performansı ne belirliyor, ne yukarı çekiyor? Türkiye özelinden de konuşacak olursak şunun farkındalığı yeni yeni geliyor. Biz bir başarıya ulaşmak için o işle ilgili fiziksel çalışmayı yapıyoruz. İşte atıyorum sporcularda beslenmesi daha yeni yeni öğrenilmeye başladı ama yapılıyor. Antrenmanlar, uykular vesaireler yapılıyor. Ama o performansa etki eden psikolojik faktörler çok farkına varılmadan devam ediyor. Yani aslında bizim yapabileceğimiz psikolojik egzersizler var. Ben sürekli aynı egzersizi yapıp da bir şeye istediğim boyutta ulaşamıyorsam belki de psikolojik egzersiz yapmam lazım. Ne demek bu? Yani çok sevdiğimiz işte zihinde canlandırma veya imgeleme, birbirine çok çok benzeyen iki tekniğimiz var. Aslında küçüklükte belki hepimiz bilerek ya da bilmeyerek bunu yapıyoruz, bir şeylerin olduğunu hayal ediyoruz. Aslında bu hayal etmenin, yani zihnimizde canlandırmanın belli şablonları var. Nedir? Tenis örneği vereyim. Spor alanından zaman zaman örnek kullanayım. Başka yerlere de güzel uyarlanıyor zaten. Diyelim ki işte teniste Wimbledon'da bir yerde sahaya çıkacağım ve buna dair bir heyecanım var. Eğer ben oraya çıkarken işte nasıl bir kıyafet giyiyorum, nasıl bir korta çıkıyorum, işte hangi raketi kullanacağım, hangi ayakkabıyı kullanacağım, o günkü hava şartları nasıl, bunları gerçekten detaylı olarak zihnimde canlandırırsam ve kendimi orada görürsem, tabii bir kere değil, bunun pratiği gerçekten fiziksel egzersiz gibi psikolojik bir egzersiz. Ben bunu yaptığım zaman oraya çıktığımda beynimde ve benim bünyemde oluşan şey, aa ben bunu biliyorum, ben bunu yaptım. Yani zihnimde başarılı bir performans gerçekleştirdiğim zaman aslında gerçekte de daha az stresten etkileniyorum. Bildiğim bir yerde oynuyorum, aslında kendime bir konfor alanı yaratıyorum ve konfor alanında bildiğim işi severek en üst düzeyde yapıyorum. Örneklerden biri. Yani aslında psikolojik egzersiz yaparak performansımızı yükseltebiliyoruz. Her şeyi böyle çok fazla çalışmam lazım, fiziksel antrenman yapmam lazım ya da işte sunum yapacağım, sunumun tekrar tekrar üstünden geçeyim gibi bir bilişsel veya fiziksel egzersiz değil. Aslında psikolojik egzersizlerle bunu iyileştirebiliyoruz.
Peki yani bu verdiğin örnekle de alakalı olabilir ama psikolojik egzersiz psikolojimdeki engelleri kaldırmaya yönelik mi, yoksa beni kuvvetlendirmeye yönelik şeyler mi daha çok?
İkisi de. Yani
demin bahsettiğin örnek, çünkü hani belli ki orada bir bilinmezlikten gelen bir korku, bilinmezlikle alakalı bir korku var. Hı-hı. Onu aşmak için bir yöntem mesela, hani, hı-hı, o bir örnekti. Hı-hı. Hani ama bunu daha performansa doğru itici, daha pozitif şeylerin de bir psikolojik,
tabii,
egzersizleri var diye anlıyorum.
Hı-hı. Tabii ki. Ya işte zihinde canlandırma bir tanesi. İçsel konuşma diye misal bir egzersiz var. Bunlar direkt spor psikolojisinin temel kavramları. Herhangi bir engel olmadan performansımızı yukarı çıkarmaya yönelik de çok işe yarayan şeyler. Zaten asıl amaçları spor psikolojisinde o. kaba tabirle beyni bir kas kütlesi olarak düşünürsek sanki fiziksel egzersiz yapar gibi psikolojik egzersizlerle beyni güçlendiriyoruz. Belli senaryolarda nasıl tepki vereceğini seçmiş oluyoruz. Birazcık bunu açacağım. Ne demek bu belli senaryoda nasıl tepki vereceğini? Sanki sınava çalışır gibi. Yani ben diyelim işte lisede, üniversitede bir yerde bir sınava hazırlanacağım. Ve sınavda hangi sorular çıkacağını bilmiyorum. Belki ben 500 sayfalık bir işte kitaplar ya da notlar bütününden çalışıyorum. Ama bana gelecek şey işte 10 soru, 5 soru. Ben burada çalışırken hani yine beynimi eğitirken yaptığım şey aslında olabilecek sorularda benim nasıl tepki vereceğim ve buraya nasıl hazırlanacağım. Benzer bir mekanizma. Yani ben farklı senaryolarda nasıl tepki göstereceğim, kendimi nasıl daha ileri taşırım, belki yapamadığım bir beceriyi psikolojik olarak geliştirerek neler başarabilirim. Bunun üzerinden ilerleyen bir süreç. Şimdi içsel konuşma dedim, onu da küçücük bahsedeyim. Bizde hem sahada hem onun dışında bence anne çocuk, baba çocuk işte ilişkilerinde de olan ya çocuğum kendi kendine konuşma gibi bir süreç var. Aslında içsel konuşma bizim kişinin sahada yani performans anında veya öncesinde kendisiyle konuşmasını teşvik ettiğimiz bir şey.
Aslında sağlıklı bir şey diyorsun.
Yani. Aslında sağlıklı ama nasıl konuştuğu önemli. Yani bizim beynimiz ve bilinçaltımız birazcık saf diyeceğim. Duyduğunu alıyor ve çok da işte acaba bunu metaforik mi söyledi, sarkastik mi söyledi, ikinci anlamıyla mı söyledi ya da başka bir şekilde mi söyledi diye bakmıyor. Ben dersem ki işte tenis oynuyorum, demin tenisten örnek verdiğim için yine vereyim, kendi kendime konuşacağım ve hatta zihnimde de canlandıracağım birbiriyle çok güzel kullanılan teknikler. İşte servis atarken ben topu fileye takmayacağım. Kendi kendime konuştum, içsel konuşma yaptım. Ama söylediğim şey bilinçaltının anladığı boyutta topu fileye takmakla ilgili bir eylem var. Yani benim kendimi yönlendirdiğim yer, aslında zihnimi eğittiğim yer topu fileye takmakla ilgili bir kısım. Halbuki benim istediğim şey bu değil. Yani olumsuz kısmı değil. Bence yani bu sadece spor için değil, iş dünyasında sunum yaparken performans göstereceğimiz herhangi bir yerde kendimize yarattığımız çok hatalı bir disiplin, hatalı bir eğitim.
Hatayı yapmamak üzerine.
Evet, hatayı yapmamak üzerine. Çünkü bilinçaltımızın çağırdığı şey o zaman bir dakika ya hata yapabilirim. Burada hata yapmakla ilgili bir şey var. Yani iyice böyle...
Şey, fili düşünme gibi bir şey.
Fili yani. Düşünme, pembe fili düşünme örneği direkt. Hele ki biz bunu tanımlarsak, yani geçmiş öğretilerimizle beraber tanımlarsak. İşte ben pembe fil örneğinde pembe filin hortumunun uzunluğunu, pembe filin işte kulaklarının boyutunu tanımlarsam ve sonra düşünme bu fil dersem.
Allah.
O yani. Daha da gerçek oluyor. Ben dersem ki işte ben sağ taraftan atarken çapraza top atmaya çalışırken hep fileye takıyorum. Çaprazdan atarken filenin üstüne takmayacağım dediğimde artık sanki hedefimi orası belirliyorum.
Bilinçaltı saf dediğin aslında bu
evet.
Mu oluyor? Yani
evet.
Ne demek istediğimizi anlamıyoruz.
Evet yani kendi bunu yapma diyor ama kendi kendimize dediğimiz noktada onun seçtiği şey düz anlamıyla anlıyor. Bir dakika burada yani fileyle ilgili bir şey var. Kendime yarattığım imgede orası var. Halbuki zihnimizi eğitmek istediğimiz taraf ben bu topu atarken işte sahanın içine düşürebilirim. Sahanın içine düşüreceğim veya kendi kendime diyebilirim ki tamam bence ben bunu başaracak beceriye sahibim. Yapabilirim. Topu içeriye düşürebilirim. Tek yapmam gereken içeriye düşürmek. Bunu sahadan önce çalışıyoruz. Yani kendi kendimize konuşurken ya da beyni güçlendirirken, egzersiz yaptırırken aslında öncesinde eğitiyoruz. Bir kas kütlesi gibi antrenmanını yapıyoruz. Hı-hı. Ve oraya hazır olmuş oluyor.
Anladım. Çok uzun bir sürede herhalde bu kası geliştirebilirsin gibi anlıyorum. Yani öyle hani çat diye kolaylıkla yapabileceğim bir şey değil. Bayağı bir emek gerektiriyor. Hı-hı. Mevcut, yani şu ana kadar yaptığın işlere baktığında genelde hani çalışmaya başladığından itibaren gerçekten meyvelerini alma ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz? Böyle hani aylar, haftalar, seneler tabii ki de değişiyordur.
Çok değişiyor ama. Çok değişiyor. Yani şimdi psikoloji alanında en sevmediğimiz kavramlardan biri direnç. Bu negatif anlamdaki direnç. Karşıdaki kişi de direnç yüksekse verim alma süremiz ve oranımız çok düşüyor. Ama kişi açıksa, böyle bir süreci açıksa o zaman çok hızlı değişimler de olabiliyor. Aha moment diye bir kavram var. Tam şu an Türkçesini söyleyemedim ama.
Yo, ürün içinde vardır aha moment. Böyle hani bizim için şeydir. Müşterinin ahanda ben anladım Türkçesini. Ahanda. Ahanda moment. Ahanda ben anladım niye ben bu ürünü istiyorum, seviyorum şeyi. O yüzden evet. Anlaşıyoruz yani.
Süper. Bunun yani psikolojideki danışanla, takımla, sporcuyla ya da işte iş dünyasında biriyle çalışırken ki tepkisi tanık olmuşsundur belki bu hani aha moment'ta. Gerçekten görüyorsun ha diye bir evet. şey geliyor. O sesi duyduysak harika.
Oh. Biri ha deyince sen de oh diyorsun. Evet.
Çünkü o zaman tamam bir değişim olacak. Ve bu işte eğer böyle bir yer yakalayabildiysek belki ilk görüşmede, belki ilk çalışmada böyle bir şey gördüysek genelde şunu biliyoruz. Orada bir değişim olacak. Demek ki bir şeyi fark etti. Çünkü belki beynimizde özellikle kendimizi bastırdığımız bir alan bu. Yani kalktığı zaman o engel değişim olacak.
Engeller niye var peki? Yani neden oluşur o engeller? Veya direnç. Yani aslında konuştuğum şey direnç. O direnç niye oluşur?
Şimdi özellikle Türkiye şartlarında diyeceğim. Şu durum var. Ya ben kendi kendime niye halledemeyim canım? Aa bir dakika benim bir sorunum yok. Ya da benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendi başıma bunu yapabilirim. Gibi bir algı bence çok var. Çocukluktan gelen öğretiler çok. Toplumdan gelen öğretiler çok. Aslında buna şöyle bir şey diyeceğim. Sosyal yazılım. Doğal yazılım ya da sosyal yazılım zaten çok bilinen bir şeydir. Ama bizim bir doğal yazılımımız var. Doğal olarak gelen sürecimiz var. Bir de sosyal yazılım var. Sosyal yazılım işte ailemizden, çevremizden, okulda aldığımız bilgilerden oluşan süreç. Ne olursa olsun hakkını yedirme yavrum. İşte senden değerli mi? Aa tamam işte boş ver sen onu. Önce kendi çıkarını düşün. Çıkarını düşür demezler genelde ama.
Önce kendine düşün.
Evet, alt metin buna gider genellikle. Böyle olunca direnç oluşması çok normal.
Hakkını aradığını düşünüyor çünkü. Veya en azından kendini ezdirmemeyi
belki. Ya da bir dakika ya ben zayıf değilim. Yani ben çünkü orada zayıf olmak aslında alışılan bir taraf değil. Yani her şeyi ben halledebilirim süreci olabilir. Bu arada direnci oluşturan bir sürü sebep var. Yani bu onlardan biri. Başka nedir? Yani hele travmatik bir boyuta giriyorsak işte ben terapistlikte yapıyorum ona dair eğitimler de aldım. Şöyle bir şey var. Kişi için hassas olan çok yara aldığı noktaya kimseyi sokmak istemez. Yani çok ağır bir deneyim yaşar. Kendisi bile daha orayla yüzleşemezken başkası oraya dokununca direnç ortaya çıkar. Çünkü aslında oraya girmek istemez. Aslında o direnç bir savunma mekanizması. Onu korumaya çalışan bir nokta. Ya temel olarak direnç arkada savunacağı bir şey olduğunda ortaya çıkıyor. Bir sürü sebebi olabilir.
Yani aslında bu direnç birinci adım diyebilir miyiz? Yani kendimizi performansımızı arttırmak için kendimizin veya ekibin performansını arttırmak için yapmamız gereken ilk şey aslında o direnci bir şekilde kırmak.
Tabii yani o izin verdiğimiz zaman performans çok daha güzel bir şekilde artıyor. Çok sevdiğim bir örnek var, bir paylaşayım bunu. 10 saniye bariyeri diye bir kavram var. Sınavda sordum okulda, işte üniversitede ders veriyorum misafir öğretim görevlisi olarak. Vizelerinde sordum 10 saniye bariyeri işte psikolojide ne ifade ediyor, spor psikolojisinde ne ifade ediyor diye. Bizim işte zihnimizdeki bariyerlerin nasıl oluştuğuna harika harika bir örnek. Performansımızı nasıl etkilediğine, işte bilinçaltımızla ya da bedenimizle zihnimizin nasıl bütün çalıştığına dair. 1983 yılına kadar 100 metre 10 saniyenin altında koşulamamış. İşte çeşitli sebepleri var. Bunlar teknolojiyle de ilişkili şeyler. Şu anki teknoloji yok, dijital ölçümler yok. 3 tane hakem kronometre tutuyor finish çizgisinin orada. İşte onları ölçüyorlar. Ve hani zaten 10 saniyenin altı çok kolay bir durumda değil ama şu anda 9.58 gibi bir şey olması lazım. 9.56 mı 9.58 mi ne? 100 metreyi 10 saniyenin altında sporcular koşamıyor ve bunun üstüne bilimsel çalışmalarda şöyle bir açıklama çıkıyor. İnsanoğlu anatomik olarak 100 metreyi 10 saniyenin altında koşamaz. Ve bu işte insanlar koşarken de diyelim işte 3 hakemden ikisi 10 saniyenin üstünde ölçtü, bir tanesi 10 saniyenin altında ölçtü, bakıyorlar zaten olamaz 10 saniye. Süreç böyle devam ediyor ve bilimsel olarak öğreti bir insanın anatomik olarak, fizyolojik olarak 10 saniyenin altına inemeyeceği üzerine olduğu için aslında böyle kocaman bir bariyer yerleştiriyoruz kendi içimize, bilinçaltımıza. Sonra ne oluyor? İşte teknoloji biraz ilerliyor, biraz dijitalleşme süreci geliyor. Fakat rekor yine kırılamıyor. 80'lerin başında da kırılamıyor teknolojiyle beraber. 83 yılında bir sporcu 10 saniyenin altına iniyor. 1983 yılında 6 sporcu daha 10 saniyenin altına iniyor. Bu süreç gerçekten bizim psikolojik olarak koyduğumuz bariyeri nasıl bir şekilde böyle fizyolojik hale getirdiğimizi, kaslarımızı kontrol ettiğini, yapacağımız şeyleri nasıl kendi kendimize sabote ettiğimizi çok iyi gösteriyor ve bunun farkına varamayabiliyoruz. Aslında spor psikoloğunun yaptığı, hani problem bazlı yaptığı çok önemli işlerden biri bence bu. Performans geliştirirken ya ben deniyorum olmuyor işte. Koşacağım, atıyorum koşu örneğinden koşacağım, 10 saniyenin altına tam ineceğim ama sanki kaslarımda çok büyük bir ağrı var. O mesaj beyinden geliyor olabilir. O mesaj öğrendiğimiz bilgiden bize geliyor olabilir. Aslında bunu fark edersek, bunu kaldırırsak çok da zorlanmadan 10 saniyenin altına inmeye başlıyoruz.
Nasıl kaldırabiliriz peki bunu?
Öncelikle o öğretiyi keşfetmemiz gerekiyor.
Bunun böyle bir şeyin var olduğunu.
Evet.
Yani bunu... şu anda keşfettik aslında. Yani hani keşfettik derken hani böyle bir şey mümkün. Aslında bir, daha sonra o açıdan bakabiliriz.
Tabii.
Olaylara.
Ya bunun tek bir yolu tabii ki yok. Psikolojinin farklı ekollerinin farklı yaklaşımları var. Bir sürü işte ilerlenebilecek metodoloji var. 10 saniye bariyer çok güzel bir örnek. Ama tabii ki hepsinde bu kadar net 10 saniye bariyeri gibi çıkmıyor. Hı hı. Eğer doğru yerlere dokunursak, hani güvenli bir ortamda, bu tür bir çalışma ortamında doğru yerleri tetiklersek genelde o öğretiye ulaşabiliyoruz. Yani bunlar nedir? Her zaman bu kadar geriye gitmek zorunda değil ama olabilir işte mesela annesinden babasından öğrendiği çok değerli, o zaman için çok geçerli bir öğreti vardır. Ne yaparsan yap işte arkadaşlarına kendini güldürme. Ya da
o yüzden mi komedyen çıkmıyor?
Gibi. Cem Yılmaz'ın galiba bu tam bu konuyla öyle ilgili mi? De esprisi de var yani. El aleme bizi güldürme gibi bir şeyi var. Yani bu öğretilerden biri. Ya da yani mesela bence çok güçlü olanlardan biri şu. Adler'in lafı, hatta Alfred Adler'in, hepimizin içinde bir miktar değersizlik hissi vardır der. Ben buna katılıyorum. Hatta işte değersizlik, yetersizlik, belki güvensizlik, çaresizlik gibi şeyler hemen hemen hepimizin içinde var ama ne ölçüde olduğu ya da bununla nasıl ilgilendiğimiz bence çok önemli. 3 yaşındaki bir çocuk düşünelim. 3 yaşındaki bir çocuk kendi kendine karşıdan karşıya geçemeyebilir. Çok da sağlıklı olmaz geçmesi. Annesi babası ya da işte onu kim yetiştiriyorsa yetiştirdiği kişi ona şunu diyebilir. Sen kendi başına karşıdan karşıya geçemezsin. Ama bu bilgiyi o çocuk şu şekilde duymaz. Ben 3 yaşındayım ve şu anda becerilerim sınırlı. Ben kendi kendime İşte çok iyi kontrol edemeyip de karşıya geçemem diye anlamaz. Onun anlayacağı
beceri şey, olarak.
Evet.
Beceremiyorum diye.
Ben bunu beceremem. Ben bu konuda yeterli değilim. Ben kendi kendime karşıdan karşıya geçemem. Yani aslında çok güzel bir beceriksizlik, yetersizlik tohumu atılır içeri. Tabii ki dediğim gibi bu kadar her şey bu kadar derine gitmek zorunda değil ama kendimize koyduğumuz bariyerler bazen böyle şeylerden olabiliyor. Yani biz çalışırken benim yaklaşımımda, işte benim metodolojimde, ben Gestalt diye bir ekolle çalışıyorum. Aslında şimdiki zamanda, şimdi ve burada dokunduğumuz şeyler bizi çocukluğumuza götürüyor. Yani orada olan öğretilere de götürüyor. Ben bir performansı gerçekleştiremezken, işte belki ben bilmem şu kadar kalabalığın önünde sunum yapamıyorum derken, oraya ufak tefek tetikleyicilerle gittiğimizde bir anda aklımıza şey gelebiliyor. Aa, ben aslında annemlerin önünde, bilmem kimin önünde konuşma yapıyordum. Bana çok güldüler. Aslında aynı kaygıyı taşıyorum. Aslında beden aynı tepkiyi vermek istiyor. Yani koyulan bariyer o. Ne nasıl çözüyoruz? Tabii orada bir sürü şey olabilir. Orayla ilgilenebiliriz ama bazen şu kadar kolay. Bir dakika ya, ben artık çocuk değilim. Ha, o çocuk onu yaşadı. Ha tamam, ama ben artık yetişkinim ve bunu aynı şekilde tepki vermeyebilirim. Söylemesi kolay, yapması o kadar kolay değil.
Ama yani büyüdükçe aslında fark ediyorsun yani öyle anları da. Yani hem ya kariyer o anlamda mesela güzel bir şey. Çünkü kariyer seni biraz daha böyle zorlayan bir şey olduğu için hani zorlandığın zaman zaten aslında sınırlarını görüyorsun ve o sınırları aşmaya başlıyorsun. Ve hakikaten dediğin gibi o sınırlar aslında somut sınırlar değil. İlk başta somut gibi geliyor ama o hani aştıkça ha demek ki bu sınırı da aşabilirim, bu sınırı da aşabilirim, bu sınırı da aşabilirim. Ve aslında onun sonsuz bir yolu var. Hani gittikçe daha zorlaşabilir ama daha önce çok daha az becerim varken daha kolay bir sınırı aştıysan şu anda da o sınırı da aşabilirsin. Aslında tamamen o. Bizim sektörde özellikle hani bir şey vardır. Fixed mindset versus growth mindset. Yani
evet.
İşte hani nedir? Ya ben böyleyim. Lafı mesela çok duyulur. İşte bu hani fixed mindset, Türkçelerini bilmiyorum, özür dilerim.
Evet, evet.
fixed mindset örneğiyken, işte hani ben şu an böyleyim ama daha iyi olabilirim. Bir mesela bir growth mindset evet, örneği. Ya bu mesela kişisel olarak benim çok faydalandığım bir şey. Hani onu fark etmemi sağladı. Bazı şeylerde hakikaten bunu da yapıyordum yani. Peki biraz şeyden de konuşalım istiyorum. Yani ya özellikle hani bizim olduğumuz ortamlarda diyelim. Hiç kimse hani kötü iş yapmak istemiyor. Yani kötü iş yapmak için işe gelmiyor veya kötü maç çıkarmak için takıma gitmiyor. İyi yapmak istiyorlar ve onun bir şey var. Ama tabii onun başka tarafı da o baskının yarattığı stres, kaygı veya işte o yüksek beklentinin getirdiği, bu arada onu hani biz mi getiriyoruz, başkaları mı getiriyor onu da hani tartışırız ama getirdiği stres. O stresle nasıl başa çıkabiliriz? Stresin kaynağı nedir? Bunların tek bir cevabı olmadığını biliyorum da hani ortaya atıyorum konuşalım diye.
Stres zaten çok çok önemli bir konumuz. Birazcık geriye alarak söyleyeceğim. Fixed mindset ya da growth mindset gibi kavramlar spor psikolojisinde de doğrudan olan. Yani aslında performansla ya da kendimizi geliştirmekle çalıştığımız yerde hep karşımıza çıkan da kavramlar. Bunu getirmen çok güzel oldu. Aslında gerek o dirençle, işte biraz daha oraya da gidersek dirençle mücadelede ya da kendi bariyerlerimizle mücadelede, buradaki süreci aşmamızı ne sağlar? Hani tek bir kelime seç ya da işte tek bir kavramla burayı aşabilmemize bir şey ver desen, büyük ihtimalle çatışma derim. Yani aslında oradaki çatışmada çok güzel bir gelişim fırsatı var. Yani bizi zorlayan şeyde, challenge eden ya da işte oradaki konflikte, hani bu kavramlarda kullanıldığı için özellikle söylüyorum. Oradaki çatışmada o direnci kırabileceğimiz, yani kendimizi ben böyleyimden başka yere taşıyabileceğimiz bir şey var. O yüzden ne kadar zor olursa olsun aslında seviyoruz oradaki çatışmayı, orada bizi zorlayan noktayı. Çünkü zorladıkça gelişebiliyoruz. Zaman zaman farklı yerlerden sözler kullanmayı da seviyorum. Şöyle bir söz geldi. Mevlana'nın bir sözü. Ben böyle farklı doğu ekollerinden, işte Taoizm'den ya da Budizm'den ya da işte Mevlana'dan başka yerlerden okumaları da seviyorum. O da mesela şey diyor. Yaralar bizim vücudumuza ışığın girdiği noktalardır diyor. Yani aslında ışığın girebilmesi için belli bir yara olması lazım. Bu da böyle bir süreç. Yani aslında bizi bir şeylerin zorlaması lazım ki biz harekete geçelim. Aslında stresin de çok temel işlevi bu. Yani stres bizi harekete geçirmek istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1908 yılında ortaya atılan bir teori var psikolojide. Yerkes-Dodson kanunu diye geçiyor. Yani 100 yılı aşkın bir süredir ve hala çok kabul edilen bir işte kanun artık. Teoriden kanuna evrilmiş bir süreçte. Yani ona bir bakabilirler, Yerkes-Dodson kanunu diye geçen süreçte. Orada bir taraf performansı, bir taraf stresi ifade eden işte X-Y eğrisi, X-Y doğrusu, düzlemi gibi bir sürecimiz var. Burada stres yerine uyarılmışlık veya kaygı seviyesi de diyebiliyor farklı çalışmalar. Özü şu, biz eğer hiç uyarılmışlık düzeyi, yani hiç uyarılmazsak, hiç uyarılmışlığımız olmazsa ya da buna işte stres diyebiliriz, hiç kaygımız olmazsa hiç performans göstermiyoruz. Yani aslında bizim performansa ulaşabilmemiz için strese ihtiyacımız var. Şimdi burada özellikle duruyorum. Hatta ya, ne düşünüyorsun diye merak ediyorum.
Kendi şeylerimi düşünüyorum şu anda, hani yaşadığım stresleri vesaire. Evet, doğru. Yani olduğun ortamda rahatsan, rahatlık diyeyim, hani rahatlık varsa, seni böyle bir iten bir güç yoksa, evet yani performans çok fazla oluşmuyor. Performans bilmiyorum ne kadar doğru bir kelime ama hani kendini geliştirdiğin bir ortam çok fazla olmuyor. Ama diğer taraftan da hani benim özellikle hani kişisel olarak şeylerimden bir tanesi, hani çözmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi veya en azından sorguladığım bir konu. Yani stresi yıkıcı değil de yapıcı yapmak aslında yani. Çünkü iki yöne de gidebilir. Tabii. Onu nasıl yönetmek gerekir? Stres pozitif bir şey olabilir mi? Nasıl olur?
Olur, yani stres demin söylediğimiz şekilde pozitif bir şey olur. Eğer aynı hani kanun, aynı teori üzerinden gidecek olursak, aslında stresin seviyesi arttıkça, bu ters U şeklinde bir eğri. Stresin seviyesi arttıkça bir yerde optimal seviyeye ulaşıyor performans. Stresin seviyesi artmaya başladıkça bu sefer performans düşmeye başlıyor. Ve performans işte tükenmişliğe ya da başka bozukluklara, kaygı bozukluğu olabilir ya da işte yoğun depresyon benzer süreçler olabilir. Bunlar tabii daha uca gittiği noktalar.
Tabii.
O tür şeylere sebep olabiliyor. Yani orada tamamen o Yerkes-Dodson üzerinden konuşuyorum şu anda. orada stresin belli bir seviyeye geçmesi performansı doğrudan düşürdüğünü söylüyor. Hı hı. Başka bir yerden bakarsak aslında şöyle, stresi nasıl algıladığımız stresin vücudumuzdaki seviyesini, vücudumuzdaki etkisini de belirliyor. Stresim arttı ve ben diyorum ki, ya da kaygım arttı ve diyorum ki ya benim hiç kaygılanmamam lazım. Ama kaygılanmadığım zaman zaten hareket etmiyorum. Normalde kaygılanmadığım zaman zaten performansım çok kötü. Hı-hı. Eğer ben bunun farkına varmadan ya keşke stresim sıfır olsa diye düşünsem, bu sefer stresim artacak. Çünkü stresimin sıfır olması gibi bir durum benim hiç istediğim bir durum değil. Ben bunu bilinç seviyesinde böyle düşünüyorum. Yani. Çok zor. Yani bunun mümkün olmadığından da emin değilim. Yani hı-hı, nabız çizgisini işte EKG'leri ya da hastanede nabız şeylerini düşünelim. O nabız sıfır olursa hep düz giderse... Bir durum var. Evet, yani o artık bitmiş oluyor. O yüzden biraz stresimiz olacak. Ama keşke hiç kaygım olmasa, keşke işte seyirci önüne çıktığımda, keşke işte bir şey gerçekleştirirken hiç strese girmesem demek aslında bana daha çok stres getirecek. Çünkü gerçekçi bir beklenti değil.
Onu nasıl pozitif peki çeviririz?
Tabii ki her insan için farklı. Yani en başta dediğimiz şey, bir insana çok stres yaratan konu diğeri için optimal stres sağlayabilir, diğeri için pek de bir şey ifade etmeyebilir. Yani her insanın üzerindeki yansımasına bakmak lazım. Ama temelde yani bu mantığı anlamak bence faydalı oluyor. Hatta doğaya dönelim diyeceğim. Yani stres ne yapıyor, bizim daha ilkel düzeydeki mekanizmamızda ne işe yarıyor? Doğada işte bir tane ceylan geziyor, karşısında aslan görüyor. Eğer burada uyarılmazsa, bir stres devreye girmezse hiçbir şey yapmaz o ceylan. Ne savaşır ne kaçar. Öylece durur. Hı hı. Bu arada bir de üçüncü seçenek çıktı. İşte belli dizi şeydi, belli süredir sunulan kala kal diye ya da stay diye geçen. Kala kalması aslında stresin çok yüksek olduğu durumları ifade ediyor. Hı hı. Yani hiç stres olmadığı değil genellikle. Stres o kadar yüksek ki hiç eyleme geçemiyor. Ne savaşıyor ne kaçıyor. Hı hı. Bizim doğamızda hayatta kalmak için belli bir miktarda strese ihtiyacımız var. Biz o ceylansak o aslanla ya savaşacağız ya kaçacağız, ama her iki türlü de bir uyarılmışlığa, bir strese ihtiyacımız var. Hı hı. Eğer ben sürekli aslan geliyor diye uyarılırsam, sürekli bu kaygıyla yaşarsam, bu da benim hani kalbime zararlı, hayat kaliteme zararlı, performansımı zaten düşürüyor gibi bir süreç, hı hı, var. Ama bu denklemde bir dakika ya, stres benim aslında işime yarayan bir şey farkındalığı ya da işte o aha moment'ı gelirse, stres otomatik olarak düşmeye başlıyor.
Peki tam orada bir gireyim mi?
Tabii.
Çünkü aklıma direkt şey geldi. Yani hani iş ortamını düşünüyorum. Hani bir şey geliştirmeye çalışıyoruz ve herhangi bir departman için, herhangi bir şirket için geçerli bu. Biraz daha hani Fatih Terim ekolünde nedir yani? Performans almak için hadi koçum, aslanım, üzerine işte bağır, baskı vesaire. Hmm. Tabii ki de hani şirketlerde böyle bir şey yok ama yine de işte hedeflerin baskısı, yukarıdan gelen baskı, müdürlerden gelen baskı. Baskı yapmalarının sebebi rahatsızlık vermek değil aslında, biraz daha performansa doğru itmek.
Evet.
Ama aslında senin şu anda dediğin şey, hani bir seviyeden sonra o baskı aslında ters işlemeye başlıyor.
Çok. Burada yani yöneticilerin üstteki mercidekilerin aslında farkına varması gereken bence en önemli nokta şu. Bu tür yapılan ekstra baskılar kısa sürede sonuç verebilir ama uzun sürede kırar. Literatürdeki şey, bu kalbim kırıldı gibi bir kırar değil. Bir objeye fazla baskı yapıyorsak ilk baskıda o obje kırılmayabilir ama düzenli olarak o baskıya maruz kalırsa, o strese maruz kalırsa kırılır. Literatürdeki daha çok kullanılan adı da tükenmişlik. Yani aslında ben çok fazla baskıyı, çok fazla stresi birazcık düzenli olarak kişiye verirsem o kişi tükenmişliğe çok yatkın olur.
Hı hı.
Bunun anlaşılması bence çok önemli. Çünkü uzun vadeli performans istiyorsam, hatta ben baskı yapmadan performans istiyorsam, evet bir miktar stres sağlayabilirim. Ama ölçüsü ve ne şiddette verdiğim, hangi anda ne şiddette verdiğim çok önemli. Çünkü ben anlık performans için orada gazlayabilirim hani kaba tabirle. Ama bir sonrakinde işe yaramaz. Bir sonrakinde o kişi oraya gelmek bile istemez. İş yerlerindeki bu bazen 1,5 senelik, bazen 2 senelik, 3 senelik sirkülasyonlar oluyor. Hı. Aynı şirketlerde, yani aynı şirketler diyeyim, farklı yerler ama X şirketi mesela bir bakıyor son 20 yılda hep çalışanların 2 yıllık bir döngüsü var. Hep 3 yıllık bir döngüsü var. İşte başka Y şirketi bakıyor, çalışanlarının 5 yıllık döngüsü var. Yani burada niye 10 yıllık değil ya da niye 1 yılda tükenmiyorlar? Demek ki yapılan baskının dozu ya da sağlanan ortamın, verilen motivasyonun dozu o kişinin işte 2 yılda bitiyorsa 2 yılda tükenmesine ya da 2 yılda motivasyon bulamamasına sebep oluyor ya da 5 yılda tükenmesine sebep oluyor. Eğer böyle paternler varsa ya onlar da kaçıyor canım, biz aslında çok iyi davranıyoruz demek çok isabetli değil.
Peki burada bir şey var mı? İkilemiyorum. Bir çelişki var mı? Çünkü bir tarafta bir şeyler başarmak isteyen bir grup insan ve orada beklenti yüksek. Bu arada hani baskı olmayabilir bu. Daha sonra yukarıdan gelen bir baskı olmayabilir. Kendimize yaptığımız bir baskı da olabilir. Bu kendimizden beklentimiz her zaman yüksek. Ve hani mesela özellikle senin çalıştığın insanlar tepeye oynuyorlar. Evet. Yani hani öyle ikincilik, üçüncülük güzel bir şey değil. Birinci olmak istiyorlar. Ve sürekli bunun baskısıyla yaşıyorlar. Diğer taraftan da hani diyoruz ki bir yere kadar baskı. Hatta sen demin şey dedin, çok hoşuma gitti. Baskı olmadan da perform edebilmeyi yapmak istiyorsak. Şimdi sanki bunlar çelişki gibi, yani iki ucun farklı tarafı gibi geliyor ama mümkün diyorsun.
Mümkün. İşte tam burada çok güzel bir dans var. Onun dengesini sağlamamız lazım. Ne sıfır baskı ne de aşırı baskı. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi. Sen de gitsen Amerika'ya gittin ama girdiğini de biliyorum. Neyse, bu sınava girdik. Bu hedef konusuyla da bu arada bağdaştırabilirim.
ÖSS değil mi ya? ÖSS'ydi.
ÖSS. Şimdiki adı başka. Şimdi başka bir ismi oldu. YKS galiba ya da öyle bir şey.
Kolay gelsin sınavlara.
Kolay gelsin. Performans göstermek gereken bir yer. Ciddi bir hazırlık var ve ciddi bir performans var. Yani aslında bu sınava hazırlanan öğrenciler için de spor psikolojisi destek sağlayabiliyor. Öyle bir boyutta var. Şunun için söyleyeceğim. Sınavın tarihi ve bu tarihin zamanı kontrol edemiyoruz. Sürekli yaklaşıyor olması bir baskı unsuru. Eğer bu baskı unsuru olmasa, yani tarihi belli olmasa, belki biz bile hala sınava girmemiştik. Hazır değilim diye. Aslında bizi aksiyona geçiren bir baskı unsuru. Kimisi için sınavdan bir gün önce ya da sınav sabahı bu baskı unsuru o kadar artıyor ki, yüklenen anlamla beraber, işte sosyal yazılımla beraber, belki ebeveynlerin işte "ah sen de bu sınavı yapamazsan artık ne yapacağız sen de bilmiyorum" gibi öğretileriyle algıladığı stres o kadar yüksek oluyor ki sınava girdiğinde kilitleniyor. Hani bildiğim soruyu yapamadım mekanizması oluyor. Ama aynı sınava başka öğrenci girerken, belki çok benzer süreçlerden, hazırlık süreçlerinden geçen işte arkadaşı girerken sabah o kadar stresli hissetmiyor. Aynı saatte sınava giriyorlar, aynı sınava giriyorlar, benzer süreçlerden gidiyorlar. Ama onun içinde performansını gösterebileceği kadar stres var. Yine bir heyecan var, yine zamanın yaklaşmasıyla artık onu harekete geçirmek zorunda olan bir uyarıcı var. Ama performansını gerçekleştirebiliyor.
Peki kişi kendi azmini nereden bulur? Yani herkesin farklı şeyleri vardır. Ama hani bu nasıl bulunur? Çünkü baskı biraz negatif bir kelime. Hani baskı olmadan da biz kendimizi aslında motive edebiliriz. Ve bu ekipler için de geçerli. Yani beraber bir şeyi başarmak mesela pozitif bir şey ama kaybetmemek negatif bir şey. Yani bunu pozitif bir şekilde motivasyon kaynağı haline getirebiliriz. Onu nasıl belirlememiz gerekiyor?
Şunu fark ettim bu soruyu sorarken sen. Bayağı uzun bir süre stres, baskı konuştuk. Ben bir yandan şunu söylüyorum. Baskı yapmak lazım biraz. Evet. Ama çok da abartmayın gibi. Bu tabii temel mekanizması. Baskı, stres, uyarılma ya da neyse biraz olacak. Hatta birazdan biraz da kaygı konuşalım. Çünkü sanırım demin, biraz önce diyeyim, hemen önceki değil ama sorduğun sorulardan birinde hani biz bu stresle nasıl başa çıkacağız ya da oraya nasıl getireceğiz konusu aslında kaygı ve anda kalma konusuyla çok eşleşecek gibime geliyor. Birazdan onu da konuşalım.
Tamam.
Motivasyon konusu tabii bu arada şimdi açıkçası spor psikolojisi deyince akla iki tane konu geliyor herkesin. Yani spor psikolojisi nedir, mantık yürüteyim. Ha hadi koçum diyorsun dedikleri işte motivasyon konusu. Bir de konsantrasyon konusu. Ha motivasyon, konsantrasyon falan sağlıyorsun. Evet o da var. Yani onları temel konularımız ama ondan ibaret değil boyutun işte biraz önce konuştuğumuz şeyler. Motivasyon kısmında genelde ikiye ayırıyoruz. İçsel motivasyon, dışsal motivasyon olarak. Herkes farklı şekilde bulabiliyor. Kimisi dışsal kaynaklara, işte paraya, ünvana, işte kupalara, erişeceği mevkilere bakıyor. Dışsal motivasyon, hani doğrudan en saf haliyle dışsal motivasyon olmasa bile başkasının takdirine, başkasının alkışlamasına bakabiliyor. Araştırmaları incelediğimizde dışsal motivasyonun çok uzun vadeli olmadığını görüyoruz. Sürekli kaynak yaratması lazım. Paranın ya da
sürekli yeni bir şey, yeni bir kaynak gerek.
Yani şunu aslında iş dünyasında çok biliyoruz. Tamamen dışsal motivasyonla giden biri varsa ulaştığı mevkiden sonra bir süre sonra aynı tatmini yaşamıyor o mevkiden. Ve yukarı çıkmaya çalışıyor. Ve yukarı çıkabileceği yer yoksa da bu sefer bambaşka yerlere yönelmeye çalışıyor. Başka yerlere, başka kaynaklar yaratmaya çalışıyor. O yüzden dışsal motivasyon bizi yine harekete geçirir, güzel şeyler getirebilir. Özellikle kısa vadeli bir şey istiyorsak ya da biraz daha kötü bir andayız ve artık gerçekten somut bir şey istiyoruz, dışsal motivasyon bize çok güzel bir şey verebilir. Ama genel olarak istediğimiz, yani araştırmaların da söylediği, bizi düzenli olarak işte ister başarıya, ister ulaşmak istediğimiz yere ve hatta içsel huzura, mutluluğa gibi götürdüğünü söylediğimiz süreç içsel motivasyon. Yani içimizde bizi oraya itecek, oraya götürecek bir motivasyon kaynağı, bir motif bulalım. Mesela sporcularda şunu seviyorum. Spora çok güzel uyarlandığı için bu soru genelde spor dünyası için risksiz bir soru. Sen bu spora, işte sen futbolcu mesela ya da basketbolcu, sen bu spora ilk nasıl başladın? İlk başladığında nasıl hissediyordun? Çünkü genelde işte sokakta basketbol topunu eline aldıysa orada bir tutku var. Orada bir aidiyet var, keyifli bir şey var. Hatta diğer tarafına bakacak olursak genelde serotonin ve dopaminin yoğun salgılandığı bir beyin kimyası var. Eğer orayı hatırlatırsak, içerideki bir yangını ateşlersek tekrar, o içsel motivasyonla çok güzel devam edebiliyor. Ama iş dünyası için aynı şey bu kadar risksiz olmayabilir. Çünkü sen bu işe ilk nasıl başladın dediğinde aynı tutkulu cevap gelmeyebilir.
İş bakıyordum, buldum falan, öyle bir şey oluyor.
Kesinlikle. Evet. Bu boyutta kendimizi harekete geçirmek için dışsal kaynak bulsak bile içeriği yoklayalım. Yani içeride beni harekete geçiren ne var? Ben içsel olarak ne yaratmak istiyorum? Belki şimdi söyleyeceğim şeyi şirket çalışanlarının bir kısmı sevmeyebilir, patronlar, ama aslında çalışan için bu ayrılık bile olsa iyi bir yere götürebilir.
Tabii. Belki o da bir opsiyon.
Evet, belki de orada gerçekten huzurlu olmadığını, belki orada gerçekten istemediği bir şeyi yaptığını fark edecek ve kendi yoluna daha verimli olabileceği şekilde devam edecek. Burada yüksek baskıyla çalıştırdığı bir işçi bunu fark ederse herkesin içine gelmeyebilir. Ama aslında insan olarak, sağlık olarak çok daha iyi. Ve bana kalırsa çok daha üretken bir süreç. Yani belki de o insanın oradan ayrılması bizim hiç bilmediğimiz bir şeyi üretmesini sağlayacak. Ve bu da içerideki, belki o içindeki çocuğun getirdiği bir şey olacak.
Peki şeyden konuşalım demiştim. Kaygı ve anda kalma.
Tamam, zorla kaygı konusuna getirdim.
Konuşalım istiyorum. Anda kalma konusu da aslında hani işte bu meditasyonla bayağı bir, hani son zamanlarda hayatımızda olan da bir şey, yani popülerleşmesiyle meditasyonun. Bu anda kalma niye önemli? Yani onu bir konuşabiliriz.
Evet, son dönemde iyice popülerleşiyor. Benim burada en çok çalıştığım alan herhalde bu anda kalma konusu. Üniversiteden, yani master'dan beri en çok takıldığım nokta buydu. Çünkü şuna çok inanıyorum. Eğer bir sporcu anda kalırsa performansının en iyi seviyesine, kendi ulaşabileceği en üst seviyeye çok daha rahat ulaşıyor. Bunun içinde stres yok mu? Var. Ama anda stres var. Fritz Perls'ü ben tekrar bir anmış olayım. Gestalt psikolojinin ya da gestalt terapinin kurucusu. Diyor ki kaygı aslında kişinin bilişsel olarak ya da bilişkili mesela, hani nispeten karışık gelirse daha zihinsel olarak da düşünebiliriz. Zihinsel olarak geçmişle gelecek arasında sıkışmasıdır diyor. Kişi geçmişle gelecek arasında bilişsel olarak sıkışırsa otomatikman kaygı ortaya çıkar. Yani ne demek? Bu, sen eğer zihninle bedenini aynı yere getiremiyorsan otomatik sonucu kaygı oluşacak. İşte ben geçmişte böyle yaptım. Geçmişte böyle yaptığım için işte gelecekte de acaba şöyle mi olur? Daha ben keşke onları böyle yapmasaydım, şöyle olmasaydı. O zaman bunları böyle yapmasaydım farklı yerde olabilir miydim? Acaba yine aynı hataları mı yapacağım? Acaba doğru seçenekleri seçebilecek miyim? Zihin sürekli geçmişten bir şeyler alıyor, geleceğe götürüyor, geleceğe gidiyor, geçmişe gidiyor. Aslında bulunduğu yere gelemiyor. Bunun işte otomatik sonucu da kaygı olması. Bunun çok fazla tekrarlanması ve çok ileri gitmesi kaygı bozukluğu ve bunun türevlerine de yol açabilir. aslında sağlıklı olmak bakımından bu sebeple anda kalmak çok önemli. Yani bizim bedenimiz hep şimdi ve burada, şimdiki zamanda ve burada mekan olarak. Bizim duygularımız da hep şimdi ve burada. Yani biz hangi duyguyu yaşarsak yaşayalım aslında şimdi ve burada yaşıyoruz. Geçmişten çok tanıdık bir duygu gelebilir ama geçmişten çağıran şey yine biliş ama duygunun yaşandığı yer an.
Anladım ne demek istediğini. Hani geçmişin bir korkusu veya kaygısı, şeyin endişesi, geleceğin endişesi hani arasında gerçekten şu anı aslında kaçırıyorsun.
Evet.
Şey var, özellikle bizim bu yeni işte büyük şehirlerdeki hayatlarda ve işte kariyer odaklı insanlarda özellikle görülen bir şey. Gelecek kaygısı bayağı var. Çok şeye girmeyelim, felsefesine girmeyelim ama seni şu anda yapan şeyler aynı zamanda geçmişten gelen şeyler de değil mi? Yani hani geçmişe gitmen normal değil mi? Bu tabii şey mi demek oluyor? Geçmişe hiçbir zaman gitmeyeceksin. Geçmişi unut. Geleceği de unut. Sadece burada kal mı demek, yoksa geçmiştekini alırken bir filtreden geçirip al, geleceği düşünürken bir filtreden geçirip düşün falan gibi bir şey mi?
Çok güzel. Bu soruları çok seviyorum çünkü bazen böyle bu konuda çok çalışırken çok anlattıkça kendim kayboluyor gibi hissediyorum. Bu soruları çok seviyorum o yüzden. Şöyle, tabii ki geçmişten bir şeyler alacağız. Kaygı yaşayacağız. Geleceğimize bakmak için, belli kararlar almak için geçmişten veri toplayıp geleceğe genellemeler ya da aktarımlar yapacağız. Ama özellikle performans anında anda olmak bizi çok yukarı taşıyor. Bu kaygımızı kontrol edemediğimizi fark ettiğimiz noktada da kendimizi bir dakika ya hani medite olayım, bir bulunduğum yerle buluşayım, sonra tekrar başka yere gideceksem gideceğim de diyebilirim. Aslında kendime bir hani bir hub'a bağlıyorum, bir şarj ediyorum, tekrar olduğum yere geliyorum da devam ediyorum gibi de olabilir. Spor örneği vereceğim, çok net olduğu için özellikle orayı kullanacağım. İşte isteyen iş dünyasında istediği kendi örneğine de uyarlar rahatça. Performans anında zihni bedenle buluşturmak şöyle bir şey. Şimdi futbol maçı, futbol Türkiye'de zaten çok popüler, o yüzden oradan gidelim. 0. dakika, 90. dakika normal bir maçın başlangıcı ve bitişi. 0. dakikada diyelim ki tamamen konsantreyim, motivasyonum çok yüksek, her şey çok güzel gidiyor ve maça başladım. İyi başladık, takım güzel gidiyor, ben iyi oynuyorum. İşte 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. 15. dakikada ben diyelim ki bir hata yaptım. İşte savunmam gereken bir adamı arkama kaçırdım ve aklımın bir kısmı oraya düştü. 15. dakikada dedim ki ya ben bu adamı keşke kaçırmasaydım. Şunu yapsaydım, burada böyle pozisyon alsaydım o adam geçmezdi. Ben 15. dakikada zihnin bir parçasını bırakırken zamanı durduramıyorum. Maç işte 17, 18, 19, 20 devam ediyor. Keşke o adamı böyle yapsaydım, şöyle yapsaydım derken aslında zihnimin bir kısmı geçmişle meşgul oluyor. Bir parçası geçmişte kaldı. Diyelim bir tane daha hata yaptım. 25. dakikada hata yaptım. Bir parçayı da oraya bıraktım. Sonra maç devam ediyor işte. İyi şeyler, kötü şeyler oluyor derken işte yaptığım hatalardan belki bir tanesini daha yaptım. Şuna gidiyorum. Maçın 60. dakikasına geldim. İşte 15'te yapmıştım. Belki 25. dakikada hata yaptım. Belki işte 50. dakikada hata yaptım. Ve kendime diyorum ki ben böyle devam edersem 80. dakikada kesin oyundan alınırım. Ya da böyle ilerlersem 90. dakikada bizim takım kaybeder. Tamam ama daha 60. dakikadayız. Ve sen geçmişte yaptığın hataları şu anda düzeltebileceğin bir şey yok. Yani sen bir hatayı düzeltebilmek için iyi bir şey yapıp da 15. dakikadaki hatayı teselli ettim gibi bir şey aslında gerçekte yok. Sen sürekli 90. dakikayı düşünürsen, 15'i işte 25'i düşünüp sonra 90. dakikayı düşünürsen aslında 60'da, 61'de, 62'de performansını gerçekleştirirken zihnini dağıtmış şekilde gerçekleştiriyorsun. Aslında oralardan toplayalım, performansımızı gerçekleştirirken, performansımızı en iyi seviyeye taşımaya çalışırken bir dakika, evet geçmiş olabilir, gelecek de olabilir ama ben şimdi buradayım ve benim performansımı gerçekleştirebileceğim en iyi yer şimdiki zaman. Ben 90. dakikayı değiştireceksem bunu 60. dakikada, işte 60. dakikadaysam 60. dakikadan başlayacağım ve her bir dakikada, her bir saniyede aslında yapabileceğimin en iyisini yapacağım. O zaman geleceği değiştirebiliyorum.
Olan oldu.
Gibi. Bunun kabulü aslında ana gelmek, işte bunun kabulü, kapsanması gibi süreçler barındırıyor.
Peki bu şimdi bunun kabulü sadece senin kabul etmenle de gelmiyor mu? Yani şöyle diyeyim. Daha doğrusu senin kabul etmen lazım. Hı. Eyvallah. Ama ondan sonra aynı metafordan devam edersek antrenörün maç sonunda bayağı kızıyor sana.
Hı hı.
Yani diyor ki işte 15'te, 25'te, 37'de vesaire de hata yaptın.
Hı hı.
Şimdi tam sen maç içerisinde şeyken hani hallettin veya 45. dakikada araya girdin. İlk yarı bitti. Aha. Soyunma odasındasın ve sana kızıyor. Aha. Halbuki sen atıyorum 40. dakikada sen bu şeyi çözmüşsün. Hı. Tamam işte 5 dakika kaldı. Onu da halledeyim. İkinci yarıda devam edeceğim gibi şeyim var. Onu da çözmek için o zaman duble mi iradeli olmamız gerekiyor yani?
Yani şimdi bu anda kalma konusu zaten çok büyük bir konu. Bunun felsefesinden de girerek ya da genel mantığından girerek çok uzun saatler konuşabiliriz. Çok da sevdiğim bir konudur. Ama hani işin şimdi söylemesi kolay, yapması zaman alan uzun süreçteki boyutu bana kalırsa şu. Biz insan olarak iyi şeyler de yapabiliriz, kötü şeyler de yapabiliriz. Bizim hatalarımız da olabilir. Eğer biz bu hataların sorumluluğunu alabiliyorsak, yani ben hata yaptım, 45. dakikada teknik direktörüm beni oyundan çıkardı. Hı. Ben yani aslında oraya takılıp takılmamayı seçebilirim. Yani ya işte keşke o hatayı yapmasaydım, böyle olurdu, şöyle olurdu. Ben önümdeki haftalardaki bütün antrenmanlarımda buna takılıp aslında kendi kendimi de yiyebilirim. Ya da şunu da diyebilirim. Bir dakika, ben hata yaptım. Keşke yapmasaydım ama yaptım. Bunun sorumluluğunu alıyorum. Bunu ben yaptım. Tamam, bundan bir şey öğrendim. Bunu aldım. Ve yaptığım hatanın bedeli oyundan çıkartılmaksa evet. Yaptığım hatanın bedeli takımdan kovulmaksa evet, ama ben oraya takılmayacağım. Bundan mesajımı alabilirim, öğreneceğim şeyi öğrenebilirim. Ama bir sonraki performansımı gerçekleştirirken aslında kendi bütünlüğümde bambaşka bir performans gerçekleştireceğim. Oradan alacağım mesajı yine alayım. Yani ben oradaki kişiye, kendim söylüyorum ama yani hani kendim değilmişçesine oradaki kişiye bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum. Hatayı yaptım, sorumluluğunu alıyorum ve hayatıma aslında bununla beraber devam ediyorum boyutu bizi çok geliştiriyor. O zaman işte anda kalarak ilerlemeye başlıyoruz. Çok kolay değil. Düzenli egzersiz, düzenli çalışma ve işte meditatif şeyler de gerektiren bir süreç. Felsefi şeyler de bence gerektiren bir süreç. Ama yani hiçbir şey değilse kişinin gerçekten fiziksel, fizyolojik sağlığı için çok faydalı. Çünkü kaygı eğer düzenli ilerlerse gerçekten kalpte sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Bedende başka sıkıntılar yaratmaya başlıyor. İşte diyorum, göz seyirmesi, işte kalpte anormal ritim bozuklukları gibi şeylere sebep olabiliyor. Ve bunların çoğu da gerçekten ya ben geçmişte keşke şunu değiştirebilseydim, geçmişte bunu yapabilseydim. Yapılan davranışın sorumluluğunu almayarak devam edildiğinde. Aslında biraz bunları ifade ediyor.
Peki şimdi illaki dinleyenlerde şey olacaktır. İyi, çok güzel. Hı hı. Bunu nasıl yaparız arkadaş? Yani neleri okumak gerekir, neleri öğrenmek gerekir? Ya birkaç tane şey söyledim bu arada. Hani yapılabilecek şey hakikaten çıktı. Bir de mesela konuşurken hep aklıma şey geldi. Sonra ama cevabını aldım bence. Şimdi spor metaforunda aslında hep maçtan bahsettik. İşte 90 dakikalık maçtan bahsettik. Ve ben kafamda şeyi düşünüyordum. Yani orada senin performans göstermen gereken 90 dakikalık bir maç var. İşte haftada bir diyelim. Ona endekslisin, ona göre şey yapıyorsun. Halbuki işte 5 gün işte 40 saat neyse çalışma, ona 40 saate yayman gerekiyor gibi düşünüyordum. Ama diğer taraftan sen şey deyince aslında biraz fikrimi değiştirdim. O işin antrenmanı da var. Beslenmesi de var. İşte dersleri de var vesairesi de var. O su da var, bu su da var. Aslında sadece maç değil olay. Yani maçın öncesi de aslında performans gerektirecek bir şey. O yüzden aslında bayağı benziyor. Yani biz burada 40 saat çalışıyorsak onlar da daha uzun belki de saatler çalışıyorlar. Ya bunu 90 dakika, o performans hissini 90 dakika değil de bütün bir yaşama diyelim. Ya bu arada performans sadece şey demek değil bence. Yani hani şimdi başarılı olacağım, çok para kazanacağım bilmem ne falan filan, sadece o değil. Bence her alanda, yani işte insan ilişkilerinde, evdeki çocuklarla, işte annelerle vesaire, bütün o her şeyde de bence performans konuşulabilir. Yani o şeye yaymayı nasıl yapabiliriz? Yani çünkü hep hani spor metaforunda hep sanki 90 dakikadan bahsettik.
Evet, yani yüksek performans anında, yüksek nabız anında zihni bedenle buluşturmak daha zor olabiliyor. Eğer onu başarırsak diğer kısımlarda bence daha kolay yapabiliyoruz ama performans bence de sadece bu değil. Şöyle bir örnek vereceğim. Yani şimdi sahadaki bir sporcu işte yaptığı spora ya gösterdiği performansa göre değişir ama 120-130 nabız gösteriyorsa sahada bu normal olabilir. Yani çünkü aktif bir şekilde bedenini yoruyor, bedenini koşturuyor, işte kalbi daha hızlı atıyor. Bu normal. Biz bu anda işte diyelim ki nabız 150'ye 160'a yükseldi, iyice performans arttı, kaygılar geldi, zihni bedenle buluşturup nabzı yine normal oradaki 120'ye 130'a getirmek istiyoruz ama yine yani bahsettiğimiz ölçüler bu. Referans değeri olarak tabii ki her insana göre değişir ama hani 60-70 aralığındaysa nabız genel olarak normal sayılabilir. Eğer ben oturduğum yerde bedenim çok yormadan nabzım 110'lara fırlıyorsa ve 110'larda seyrediyorsa bu işte bir gariplik var. Ve hani bu sağlık bantları, işte akıllı saatler, nabız ölçen aletlerle beraber bunun datasını çok iyi alabilmeye başladık. Çok fazla oluyor. Yani bir olay yaşanıyor, iş yerinde bir stres oluyor. Normal sunum ya da işte patronla görüşme vesaire de değil. Normal anda nabız yüzlere çıkmış. Ve atıyorum datasına bir bakıyorsun. İşte o gün işte saat 3 ile 4 arasında nabız ortalaması 90. Bu aslında anda yaşamadığımız için çok olan bir durum. Yani aslında performansı yaymak boyutunda kendi referansımızı alacaksak buraya da bakabiliriz. Kendi sağlığımıza bakacaksak o yüzden biraz ana gelelim. Kendi hayatımızda, gündelik hayatımızda nabzımız yüzlerde gezmesin. Yani bunu fark ediyorsak, kalbimizde bir değişiklik fark ediyorsak oraya da alalım. Nasıl yapabilirsin? Bir sürü tekniği var bana kalırsa. Ben bu işin felsefesinden beslenmeyi çok seviyorum. Varoluşçu bir felsefeden beslenmeyi. Ona dair kaynaklar okunabilir. İşte üniversite zamanında, İngiltere'de yüksek lisans zamanında bir hocamın mutlaka okuman lazım başucu kitabım benim dediği işte Viktor Frankl'in İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Okuduğumdan beri zaten farklı zamanlarda okuduğumda farklı şeyler ifade eden, hani kaynak soruyorsak mesela güzel bir kaynak ama farklı şeyler yapılabilir. Şimdi nasılını gösterip ya da anlatacak çok zamanımız yok, zaten gösteremiyoruz. Aynen. Ama kısacık bir şey söyleyeyim. Aslında en güçlü tekniklerimizden biri kendi bedenimizde, kendi varlığımızda sahip olduğumuz 5 duyumuz. Çünkü biz farkında olsak da olmasak da bizim 5 duyumuz, işte görme, koklama, tatma, dokunma, işitme, 5 duyu her zaman anda, yani şimdi ve burada data topluyor, veri topluyor bize. Eğer biz bu verilerin ne olduğunun farkına varırsak, bu çok saf bir farkına varma, yani sadece betimleme seviyesinde farkına varma, yorum katmadan farkına varırsak aslında zaten zihnimiz bedenimizle buluşuyor. Çünkü topladığımız verileri zihnimizle kendimize sayıyoruz. O zaman ne geçmişe ne geleceğe gidemiyor zihin. Mesela yapılabilecek bir şeylerden biri bu. Ya da işte nefes egzersizleri var. Demin bahsettiğim nabzın çok yükseldiği noktalarda da olabilir. Normal zamanda kendimizi ana getirmek ya da işte mekanizmamızın dengesini sağlamak için de olabilir. Dediğim gibi bir sürü tekniği var, bir sürü çalışma yöntemi var, kişiye göre özelleştirdiğimiz yöntemler var. Ama beş duyu eğer az çok kullanmayı becerebilirsek her zaman çok faydalı.
Süper. Abi çok teşekkürler. Rica ederim. Ağzına sağlık. Gerçekten hani yani bizim podcast'imiz için çok farklı ama bence çok gerekli bir konu. Dediğim gibi sadece iş hayatı değil. Bence her konuda performansımızı arttırmamız gerekiyor. Orada performans kelimesi pek doğru olmasa da. O yüzden de aslında bunlar çok faydalı bilgiler. Hani ben şahsen bayağı bir şey aldım aslında kendi adıma. Umarım dinleyenler de almıştır. Bu arada sen bu şeyi hani sadece spor takımlarıyla değil. Firmalarla da bu çalışmaları yapıyorsun. Seninle iletişime geçmek isteyen insanlar nereden iletişime geçebilirler?
İletişim için işte OF Ataç, Özgür Fatih Ataç'ın kısaltması ofataç.com benim kendi kişisel web sitem.
Ki ben koyarım da linkini.
Koyarsın, süper. Kognitopsikoloji.com açılıyor yakın zamanda. Oradan olabilir, bana mail atılabilir, onu da paylaşırız linkten. Bugün çok zamanımız olmadı, konuşamadık ama ekip yaratmak, takım yaratmak, takım ruhu yaratmak gibi kavramlar aslında çalıştığımız noktalardan biri. İş yerleriyle çalışırken çok da hani ilgi çeken konular, çünkü aslında ekipten en yüksek performansı nispeten en mutluluk düzeyinde, en verimli düzeyde almak istiyor şirketler. Çok da haklılar. Buna dair çok güzel çalışmalar yapılabiliyor. İşte takımın içindeki farklı parçaların, farklı bireylerin nasıl roller üstlenebileceği, motivasyonlarının nasıl artacağı, iletişimlerinin nasıl artacağı ya da olan bir stres durumunun nasıl yönetileceği gibi. Burada bazı konuştuğumuz şeyler var, konuşmadığımız şeyler var. Buna dair de çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar yaş grubuna göre de değişiyor, beklentiye göre de değişiyor. Bazen gerçekten sadece oyun oynar gibi şeyler yapıyoruz. Hatta şöyle şeyler olabiliyor. Çalışmayı yaptık, işte ne oldu deniyor. Sonra bir hafta sonra bir şey oluyor. Ya bizim ekip aslında daha bir yakın olmaya başladı. Ya konuşmayan insanlar konuşmaya başladı falan. Hatta bazen maalesef şu bile oluyor. ya bir adam geldi bir şeyler yaptı, hiçbir şey anlamadık, hiçbir işe yaramadı. Hı-hı. Ama ekibe bir bakılıyor, bir ay sonra aslında bir ay öncekine göre bayağı bir kaynaşmış. İş yerine gelirken yüzler gülümsemeye başlamış. Ama o işte hani bizim katkımız olduğunu farkında değiller gibi bir durumlar.
Bu da sizin mesleğin sıkıntısı diyelim.
Aynen.
Ya aslında dediğin doğru, ekip konusunda benim listemde sorulardan bir tanesinde de vardı. Ekip şeyine girmedik. Buradan şey diyeyim mi? Bir tane daha çekelim. Bir süre sonra. Sırf ekip üzerine. Ekip yönetimi, ekip ruhu, takım. Çünkü hakikaten o çok kritik, girmek istediğim bir şeydi. Çok şey olmadı. Çok güzel gitti çünkü muhabbet. Oradan ekibe giremedik. Onu ayrı bir...
Olur olur. Ben seve seve gelirim. Çok keyifli olur.
Konuşalım. İyi bir ekip kurmak ayrı bir şey çünkü. Know-how bence. Özgür, çok teşekkürler. Vakit ayırdın. Geldin, bilgilerini bizimle paylaştın. Deneyimlerini paylaştın. Bence çok faydalı bir bölüm oldu. Tekrardan teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım güzel bir şeyler paylaşabilmişizdir.
Bence kesinlikle öyle oldu. Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.